Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.
Selamlar herkese. Ha Gel Daha Gelecek podcastimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre.
Ben Aykut.
Bu bölümde sürücüsüz arabalar üzerine Önder Polat ile konuşacağız. Önder merhaba, hoş geldin.
Arkadaşlar merhaba.
Hoş geldin Önder.
Önder aramıza şu an San Francisco'dan bağlandı. Orada havalar nasıl Önder?
Havalar çok güzel. İnsanlar güneşleniyor.
İstersen Önder kısaca kendini tanıt bir. Sonra muhabbete devam ederiz.
Tabii. Ben aslında Uşaklıyım. Ankara ile İzmir'in ortasında küçük bir şehir. Küçük olmasına rağmen bayağı trafik problemi yaşayan bir yer. Ondan sonra Robert Kolej'de bulundum 5 sene. Robert Kolej'den sonra Princeton Üniversitesi'ne geldim Amerika'da. Oranın teması 2008 kriziydi aslında. Orada 4 yıl boyunca hep işte devletin, finansı, ekonomiyi iyi yönetmesinin önemiyle ilgili düşünerek geçti. Çevremdeki arkadaşlar bununla ilgiliydi hep. Stanford'da da şu anda ekonomi doktoramın sonundayım. Buranın havası, tarzı çok farklı. Hayal edebileceğiniz gibi. Burada benim alanım reel sektör. Reel sektör çalışıyorum Stanford'da. Bir örnek vermek gerekirse, mesela geçmiş yıllarda Kaliforniya'da büyük bir kuraklık vardı. Ve biz bu kuraklığa karşı su fiyatlarının düzenlemesiyle ilgili çalıştık. Bunun yanında mesela sosyal medya şirketlerine reklam veren reklamcıların daha hızlı karar verebilmesi için istatistiki yardımcı olabilecek yöntemler geliştirmiştim daha önce. Yine yeni nesil taksi şirketlerinin, bu Uber gibi mesela, mevcut ulaşım biçimleri üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmıştım. Yani bunlar hep işte doğal kaynaklar gibi, sosyal medya gibi, teknoloji şirketleri gibi reel sektörün, reel ekonominin içinde olan oyuncuları analiz etmek, bunların içinde bulundukları sektörlerin kurallarının tasarlanmasını sağlamak üzerine geçiyor. Benim alanım bu. Yani özetle biz istatistiği ve matematiksel modellemeleri kullanarak üretimle ilgili problemleri çalışıyoruz. Üretimle ilgili problemleri anlamaya çalışıyoruz.
Peki seni bu yeni nesil taksiler ya da sürücüsüz arabalar, ileride hani sürücüsüz araba olabilecek o sektöre çeken şey ne oldu?
Tabii yani şimdi ulaşımla ilgili. Yani ben ulaşımla ilgili başlıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu teknoloji yaklaşık 5 senedir falan Amerika'da olan bir şey. Bu yeni nesil, yani telefonunuzda, telefon uygulamasından bir taksi söylüyorsunuz, anında geliyor. Bunlar sarı taksiler gibi değil. Çok yeni arabalar, ücretler çok çok daha ucuz, çok güvenli ve bunlar Amerika'da özellikle dünyanın çeşitli ülkelerinde normal taksileri bayağı bertaraf etti, bayağı büyüdüler. Yani bu şirketler, biz mesela bugün bir şeyi ararken internetten Google'lamak diyoruz. Artık özellikle Amerika'da Uber'lemek başladı. Yani taksinin bir anlamda bunlar taksi olarak, yani taksilerin tamamen yerine geçtiler. Bunlar 10 milyarlarca dolar değeri ulaştı. Yani Uber'le Lyft'in bugün çok önemli şirket bunlar bu alanda. 70 milyar doları aştı bunların değerleri. Ama burada şöyle bir durum var. Bu 2015 yılında ben bu fikre daha çok ulaştım. Burada bu şirketler çok büyükler. İnanılmaz sayıda müşterileri var. Çok fazla değerleri var. Fakat bu şirketler kar etmiyor. Bu şirketlerde çalışan arabalar var. Sizin her mesela Emre kendi arabasıyla bugün Uber'de çalışabiliyor. Ama bu insanların çoğu part-time. Bu insanların bu şirketler elde ettikleri paraların %80'ini kadar şoförlere vermek zorundalar. Ve çok büyümelerine rağmen, çok fazla yatırım yapmalarına rağmen bu şirketler aslında zarar ediyorlar.
Ya peki bu kadar zarar ederek nasıl bunlar böyle var olabiliyorlar, büyüyorlar, yatırım alabiliyorlar?
Haklısınız. Burada tabii geleceğe yatırım var. Yani diyorsunuz ki yatırımcılara, hani benim çok müşterim var, ben şu anda zarar ediyorum ama siz bana işte 1 milyar dolar atarsanız, ufacık bir meblağ... bu yatırım alarak geleceğe yatırım bunlar hepsi. Burada amaç yeteri kadar kullanıcıyı sisteme alıştırmak, ayağına alıştırmak diyelim. Böylelikle şu anda zarar etse bile şirket, umudu ileride belki de kar edecek konuma geçeriz. Kar edecek pozisyonu...
Potansiyele aslında yatırım yapılmış oluyor.
Aynen öyle. Aykut'un dediği gibi potansiyele yatırım yapıyor. Ve bu potansiyel bağlamında sürücüsüz arabalar konusu ortaya çıktı. Çünkü şu anda baktığınız zaman yani bu şirketlerin paralarının, kazandıkları paraların çok çok büyük bir kısmı zaten şoförlere gidiyor. Zarar ediyorlar. Burada sürücüsüz arabalar şöyle bir alternatif ortaya çıkarıyor. Uber gibi, Lyft gibi şirketlerin sürücüsüz arabaları olursa bu masraflardan kaçınmış olacaklar ve yani kar edebilecek hale gelecekler. Gelebilirler. Yani açıkçası benim kendi görüşüm var. Bu sektörün kurtuluşunun da çok önemli bir yolu bu. Bu şekilde düşündüğüm için ben bu konuya eğildim. Benim dolayısıyla sürücüsüz arabalarla ilgili çalışmam, düşüncelerimin çoğu taksi filoları içerisinde bunlar kullanılırsa mevcutta kar etmeyen çok büyük, çok önemli şirketler ileride nasıl kâra geçebilecek? Neler olacak? İnsan şoförleri bunun etkileri ne olacak? Bu şirketlerin bu arabalardan kazançları hangi mekanizmalardan gelecek? Nasıl bunlar gerçekleşecek? Ben bunları çalışmak için bu konularla ilgilendim. Yani bu problemin çıkış yolu buydu.
Aslında biraz Uber'in ya da Lyft'in yaptığı da sektör için bir şey mi oluyor? Buradan çıkan verileri uzun vadede nasıl kullanacağınıza bir deneme yapmış oluyorsunuz aslında. Yani şirket günün sonunda batabilir de belki ama buradan çıkan verilerle sektörü tamamen yeniden şekillendirmiş oluyorsun.
Ya mutlaka olabilir. Yani hani taksi anlamında bu doğru. Yani sonuçta tecrübe ediniyor. Bunlar elbette olabilir. Bu şirketlerin başarısızlığa ulaşma olasılığı da olabilir. Aynı şekilde sürücüsüz arabalarla ilgili de yani birçok şirket birçok farklı tarzda çalışmalar yapıyor. Yani taksilerde bunu kullanmak isteyen şirketler var. Normal sizin günlük kullandığınız kendi arabanızı sürücüsüz arabaya dönüştürmek isteyen şirketler var. Normal sizin arabanıza bir modifiye ederek bir anda onu sürücüsüz arabaya dönüştürmeye çalışan şirketler var. Yani sürücüsüz arabaların sadece taksilerle sınırlı değil birçok alanda deneniyor ve aynen Aykut'un dediği gibi bu çalışmalar içerisinde ne olacak, ne başarılı olacak, neler tutacak, neler tutmayacak o açıdan çok heyecanlı bir konu. Yani başarılar kadar başarısızlıkların da çok bilgi sağladığı çok doğru.
Peki sen kaç yıla gelir diyorsun bu sürücüsüz arabalar?
Güzel soru. Yani sürücüsüz arabalar geldi. Yani ha geldi ha gelecek diyoruz geldi. Şöyle Amerika'nın birçok yerinde İsviçre'de, Paris'te, Singapur'da sürücüsüz arabalar deneniyor. Bunlar sadece birkaç yer ismi saydım. Mesela ben yani daha geçen hafta sürücüsüz arabanın önünden geçti. Araba kullanırken görüyorum. Gayet güzel kullanıyorlar, sakin kullanıyorlar. Yani sürücüsüz arabalar şu anda çok deneniyor. Kullanılıyor fakat şu anda tabii ki deneme aşamasında. Yapay zekanın önemli özelliklerinden bir tanesi bir şeyi sürekli yaparak, deneyerek makinenin öğrenmesi, sürücü kabiliyetinin artması. Yani bu arabaların sürdüğü uzaklık arttıkça, bu arabalar farklı ortamlara girip, farklı şehir yapılarında, farklı yollarda tecrübe edindikçe kalitesi artacak ve daha az problem yaşamaya başlayacaklar. Bugün belki yani bugün bu yeni bir haber, Arizona'da Uber'in ufak bir kazası oldu. Bu tarz şeyler evet. Bu da bomba son dakika haberi olarak.
Evet, bunu da geçiririz kardeşim.
ufak bir evet yani bu bir kaza oldu. Aynı şekilde Tesla'nın bir kazası olmuştu. Bu tip şeyler giderek azalıyor. Baktığınızda normal insanların sürdüğü arabalardan aslında şu anda zaten hali hazırda çok daha az kaza yapıyor sürücüsüz arabalar. Çok daha az zayiat veriyor. Ama tecrübe edindikçe bunlar iyice azalacak. Dolayısıyla sorunuzun cevabı sürücüsüz arabalar şu anda var. Yaygın olarak deneniyor. Artık iyice piyasada bir ürün haline gelme aşamasına yavaş yavaş geçmek üzere. Bu da tabii birkaç yıl alabilir diye düşünüyorum.
Yani yemeği pişirdik soğumasını bekliyoruz yemek için. Bir şey kalmamış o zaman.
Evet işte tabaklar hazırlanacak. Yeme içme adabı belirlenecek. Yani devletler kurallar koyacaklar. Tabii. Sigorta şirketleri kaza olursan olacak vesaire vesaire. Bunlar... yani çok heyecanlı bir alan aslında. Birkaç sene içinde bunun ürün olarak çıkmasını bekliyorum açıkçası.
Peki dedin ki işte ben hani reel sektör üzerine uğraşıyorum. Hı hı. Peki bu sürücüsüz arabalar gelince yani ekonomide bu sadece taksicileri işsiz mi bırakacak yoksa bunun daha nasıl etkileri olacak?
Ya bu çok güzel bir soru. Aslında bunu şöyle düşünelim beraber. Yani hangi ülkeyi düşünüyoruz, hangi ortamı düşünüyoruz? Aslında bu da çok önemli.
İlk başta Amerika konuşalım,
Evet,
sonra bir de
sonra
Türkiye
bir
konuşalım.
Türkiye'de ne oluyor ona da bakarız.
Tabii ya çünkü ortamına göre çok değişiyor bunlar. Ya şöyle bir şey, Amerika'da tabii ki taksicilerin işi çok zora gireceğini düşünüyorum. Amerika'da sarı taksi dediğimiz klasik taksileri süren yüz binlerce insan var. Yine bu Uber ve Lyft'i kullanan, Uber ve Lyft şoförlüğü yapan yine yüz binlerce insan var ve bu insanlar bu işleri kariyer haline getirdi. Böyle arabaların çıkması tabii ki şirketler hiç komisyon vermeyeceği için şoförlere tabii ki böyle arabalara yönelecektir. Böyle arabaların şöyle bir özelliği var. Arabalar tabii 24 saat çalışabildiği için 24 saat boyunca size bir rakip ortaya çıkıyor. Yani gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Hani böyle bir taksi şoförlerin belirli bir zaman seçme olayları var. Özellikle part-time çalışan şoförün. Hani ben şu saatte çalışayım, şöyle müşterileri alayım, kısa zamanda iyi para yapayım, hayatıma devam edeyim düşüncesi var taksicilerde. Ve bunu yapıyorlar aktif olarak. Bu da ortadan kalkabilir sürücüsüz arabalarla. Çünkü bir robot sürekli çalışıyor, sürekli işliyor, sürekli şey yapıyor. Sizin yani fırsattan istifade edebileceğiniz açıkları biraz kapatıyor. Böyle bir durum olacaktır. Bunun dışında Amerika'da tır ulaşımı çok önemli. Amerika çok büyük bir ülke. Meksika ile olsun, Kanada ile olsun bayağı ticaret yapıyorlar ve burada kara ulaşımı çok önemli. Tır ticaretinin de en önemli problemlerinden bir tanesi tır şoförü bir anda çok uzun araba kullanamıyor. Bunun kanunlarla da bu yasak. Şoförsüz tırlar geldiği zaman siz ulaşımı çok daha hızlı bir şekilde burada bir ürettiğiniz bir ürünü atıyorum Kaliforniya'dan Meksika'ya ulaştırabileceksiniz ya da New York'a ulaştırabileceksiniz. Çünkü tırlar durmadan sürekli gidebilecek. Burada tır şoförleri işlerini kaybedecek mi sorusu önemli bir soru. Çünkü çok tır şoförü var Amerika'da. Burada şöyle bir şey var. Yani bu ulaşım sektöründe sonuçta yine sizin insana ihtiyacınız var. Siz tırla malı götürdüğünüz zaman bir yerden bir yere sonuçta o malı oradan çıkaracak. Onun işte dağıtımını da orada bakacak. Malı götürdüğünüz yerin sahibiyle konuşacak. Oradaki giriş çıkışı yapacak. Sonuçta bir insana ihtiyacınız var. Dolayısıyla hani bu tırların hiç insansız gidip geleceğini ben açıkçası düşünmüyorum ama bu işi yapacak kişilere şoförlük yapmayacak. Yani bir anlamda tır şoförlüğü mesleğinin birazcık daha böyle beyaz yakalılaşmasını görebiliriz.
Yani biraz belki şöyle bir şeye dönüyor olabilir. Aslında senin sorunu çok kesmiş olmayayım. Bir anda sen konuşurken onu düşünüyordum. Eskiden yani İstanbul'da da vardır taksi plakası sahipliği olayı hala devam ediyor. Bundan sonra herhalde tır şoförlüğü yapmak yerine robot tır sahipliği işte 10 tane tırım olsun onu işleteyim kiralayayım gibi bir iş çıkacak o zaman.
Vallahi evet düşünelim yani aranızda eğer
Bunu yapabiliriz ya.
beraber. Ya burada maalesef şöyle bir şey var. Aslında çok önemli bir konuya değindi. Yani burada değeri üreten kapital kime ait sorusu çok önemli. Burada maalesef şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Eğer bu tırlar sıfırdan yapılan şeylerse genelde bunları büyük şirketler yapıyor. Büyük şirketler sahibi oluyor. Burada hani kişilerin tıra sahip olması biraz daha zorlaşabilir. Ama ürün mesela şöyle çıkarsa, sizin normal kamyonunuz, tırınızı bir anda bir değişiklik, bir modifiye ederek yani sanayiye götür, AVN tayda sanayiye götürüp modifiye ederek sürücüsüze çevirebiliyorsanız o zaman insanlar bu tip şeylere hani sahip de olabilirler. Burada ürünün nasıl çıktığı aslında kapitalin sahibini belirleyebilir. Dolayısıyla onu beklemek lazım. Yani bu ürünleri sıfırdan oluşturulmuş sürücüsüz tır çıkarırlarsa büyük bir şirket büyük ihtimalle bunun sahibi olur ve büyük ihtimal onun yararını onlar alır. Ama normal
Genelde
tırlar sürücüsüz hale getirebilecekse ki böyle şirketler var. Otto diye bir şirket var mesela. Normal tırı sürücüsüz hale getiriyor, modifiye ediyor. O
çok
zaman
iyi.
normal bir tır sahibi bir anda robot tır sahibine dönüşebilir.
Bu Otto Uber'in satın aldığı şirket değil mi?
Evet, bu Otto'nun hikayesi şöyle. Google'da çalışan, Google'da da sürücüsüz araba yapılıyor biliyorsunuz. Google'ın yöntemi sıfırdan biz bu arabayı oluşturalım gibiydi. Google'da bu durumdan memnun olmayan bazı mühendisler istifa ettiler. Biz sıfırdan araba yapmayalım. Araba işine girmek zor, fabrika işine girmek zor. Biz normal arabaları modifiye edelim. Bir anda bunlar sürücüsüz olsun düşüncesiyle ayrıldılar. ve Otto'yu kurdular. Uber de daha sonra kendi sürücüsüz arabaları Uber kendisi de kullanmak istiyor. Carnegie Mellon'da bir laboratuvar aldı. Çok büyük bir laboratuvar tamamen aldı. Otto'yu da 600 milyon dolar gibi bir bedelle satın aldılar.
Bu satın alma sürecinde galiba şu an bayağı magazin dönüyor. İşte Google'ın IP'sini, intellectual property'sini çaldı, çalmadı, ne oldu, ne oluyor da.
Herkes birbirine savaş açıyor tabii işte.
Evet, bu ya Emre'nin dediği çok hayati bir konu. Evet, böyle bir şey var. Yani Google'dan ayrılan, istifa eden mühendislerden bahsetmiştim ben. Bu mühendislerin bir tanesinin özellikle Google'da kullanılan bazı bilgileri bilgisayarlarına indirdiği suçlaması var. Eğer böyle bir şey var ise bu çok büyük bir davaya getirir. Milyar dolarlık tazminatları getirir. Ve Uber için çok yıkıcı olur. Çok yıkıcı olur. Ama böyle suçlamalar var. Bakalım yani kanuni süreç işlediği için, bitmediği için ben de hani yorum yapmak istemiyorum. Ama şey bu yani.
Dava etmemek istemiyorsun yani.
Türkiye'de dava söyleyeceğim. Ama arkadan yani her türlü iş yapılır. Öyle değil. Yani gerçekten ben de takip ediyorum. Çok doğru. Çok önemli bir konu.
Peki dedin ki işte bu sürücüsüz arabaların sahipliği konusu çok etkileyecek. Onu merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak falan. Başka böyle 2017 içerisinde ya da önümüzdeki yıllar içerisinde böyle heyecanla beklediğin gelişmeler var mı bu alanda?
Evet. Şöyle biz konuşmamızda da şundan bahsetmiştik. Yani sürücüsüz arabalar işini farklı şekillerde yapmak mümkün. Sıfırdan araba yapmak mümkün. Ondan sonra mevcut arabaları modifiye etmek mümkün. Ondan sonra bu arabaları hani insanların satın alması için kullanmak mümkün. Ya da bunları işte bir taksi filosunda kullanmak mümkün. Ya da insanlar hani bunları kısa süreli kiralayacağı bir sistem kurmak mümkün. Benim en büyük merakım teknoloji zaten şu anda yavaş yavaş olgunlaşma seviyesine geliyor. Uygulama olarak bir iş planı olarak bunun ilk önce nasıl uygulayacaklar? Hangi uygulamalar daha çok büyüyecek, daha hızlı büyüyecek? Benim en büyük meraklarımdan bir tanesi bu. Çok büyük oyuncular, çok farklı stratejiler deniyor. Bunların hangisi başarılı olacak? Bu benim önemli merak ettiklerimden şeylerden bir tanesi. İkincisi kanunlar, kurallar. Yani Amerika'da bugün çok büyük bir tartışma dönüyor. Kaliforniya'da daha geçen ay Uber ile Kaliforniya arasında bir sıkıntı çıkmıştı. İşte test etme kurallarıyla ilgili. Araba test ederken bir insan olması gerekiyor mu gibi konularda. Bu kanunlar, kurallar aynı şekilde sigorta üzerine yapılacak. Sigorta kim parasını ödeyecek kaza olursa gibi şeyler. Bu kanun, kurallar aslında bize çok soyut gibi gözüküyor. Ama bir sektörün gelişmesini, ilerlemesini çok çok değiştiriyor. Mesela ben size Arizona'dan örnek vereyim. Arizona çok hızlı bir şekilde gelin bize test edin dedi. Tamamen kucağını açtı. Ve bir anda Arizona'da daha çok test edilmeye başladı. Aynı şeyi Michigan yapmaya başladı. Yani eyaletler arasındaki rekabet, ülkeler arasındaki rekabet. Mesela Singapur bu işe çok destek veriyor. Çok öne yak oluyor. Kural, yani ülkeler arasındaki kanuni mücadelelerle de aslında sektörün gelişimi değişebileceğini düşünüyorum ben.
Yeni sektörün sahipleri onlar olmuş olacak tabii bu durumda.
Tabii ki. Yani mesela Türkiye'yi düşünelim burada. Türkiye bu konuda ne yapacak? Türkiye'de daha bugün yeni nesil bir taksi şirketine bile izin verilmiyor. Ki biz daha hani sürücüsüz arabaları ne yapalım? Bizim kendi ülkemizde mesela test edilebilecek ortamlar yok. Bu tip şeyler sağlanmıyor. Bunlar hep izine tabi olan şeyler. Yani bu açıda aslında dünyanın nasıl bir pozisyon alacağını ben de merak ediyorum.
Bu arada Kaliforniya ve işte Arizona'dan bahsederken geçtiğimiz aylarda Kaliforniya'dan Uber'in bazı araçların paketlenip Arizona'ya geçtiği gibi bir haber vardı. Yani orada sanki şehirde kullanılamıyor artık, izin vermiyoruz gibi, ya da orası Kaliforniya değil miydi, yanlış mı hatırlıyorum ama. Yani bazı eyaletlerde kendi içinde istemiyorlar bunu, değil mi? Yani o da bir enteresan bir tercih, burada olmasın demek.
Şöyle söyleyeyim. Kaliforniya'daki olay şöyle gelişti. Uber startup. Bu şirketlerin genel davranış biçimi, biz derme çatma başlayalım, ondan sonra kanunlar, ondan sonra yazılır şeklinde. Biraz hızlı hareket eden şirketler. Bazı konularda böyle hareket etmek tabii ki bayağı bunun katkısı olabiliyor. Ama tabii sürücüsüz arabalarda çok risk yani. Hani bir kaza olması, şey olması durumunda çok risk. Yani Kaliforniya'dan aslında izin isteselerdi, o izini alacaklardı ve rahatça operasyonları devam edeceklerdi. İzin almadan test etmeye başladılar. Kaliforniya'da orada bir saniye ne oluyor dedi. Uber ondan sonra bir ayrıldı. Arizona'ya gitti.
Sen bilirsin deyip.
Sen bilirsin dedi. Aralarında bir gerilim yaşandı. Ama şimdi şu anda, yani daha galiba 2 hafta önce bu oldu. Yani 1-2 hafta içinde oldu. Kaliforniya tekrar Uber'e geri dön dedi.
Naz yaptılar biraz, tamam.
Naz bitti. Yani burada şey çok önemli. İzin verme çok önemli. Testlere izin verme. Hangi eyalet izin veriyor, hangi eyalet izin vermiyor. Bu gerçekten sektörü çok etkiliyor. Çünkü bir eyalet izin verdiği zaman bütün laboratuvarlarınızı oraya kuruyorsunuz. Mühendislerinizi oraya yolluyorsunuz. Orada gelişmeye başlıyorsunuz. Senin dediğin onun için çok önemli bir konu aslında. Yani kimse istemiyor demeyeyim ben ama bu ilişkileri şirketlerle, eyaletlerin doğru tutması, ülkelerin doğru tutması çok önemli.
Kritik bir tane.
Tamamdır ya, bize bu ülkeler arası, eyaletler arası dramayı bayağı iyi anlattın Önder. Sağ ol. Bakalım önümüzdeki bölümlerde ne olacak?
Takip ediyor olacağız.
Daha fazla tutmayalım.
Game of Thrones.
Aynen. Bir sonraki bölümde tekrar alırız seni Üstad.
Teşekkürler bize zaman ayırdığın için. Çok güzel bir muhabbet oldu.
Ben teşekkür ederim.
Sana iyi günler.
Evet. Diyorum. Çok teşekkür ederiz Önder. Zaten sıcak bir konu. Bu konuda bundan sonraki gelişmeleri de gene vaktin olursa senden almaya devam ederiz. Farklı konularda konuşmaya devam ederiz. İnşallah irtibatta kalırız.
İnşallah. Önümüzdeki sene de Silikon Vadisi'ne bağlanıp en son haberleri oradaki
gelişmelerimizden
alırız.
Tabii. Ben de çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Ben sizi dinliyorum bu arada diğer podcastlarınızı.
Harikasın.
Onlara da haber veririm mutlaka.
Harikasın. Çok teşekkürler. Bu şimdi bir tane daha hazırladığımız bir driverless'ımız var. Şimdi seninkinden önce onu bir çıkaracağız. Arkasından da seninkini yayına koymuş olacağız.
Onu nasıl düşünüyorsunuz? Onun ana teması ne olacak?
O daha şey, genel olayı anlama olarak... Çok daha şey.
Evet, biraz daha drivers nedir, hayatımızda ne değiştirecek, işte dünyada ne değiştirecek, Türkiye'de ne değiştirecek, olumlu olumsuz yanları ne, biraz onu aramızda konuştuk. Şimdi üzerine seninki de bir çıt daha leveli arttırmış olacak.
Tamam, çok güzel. Onu da heyecanla bekliyorum, dinleyeyim ben.
Teşekkür ederiz, görüşmek üzere.
Önder ile güzel bir muhabbet ettik sürücüsü arabalar ekonomisi üzerine. Önümüzdeki bölümlerde de bu muhabbetlere devam ederiz muhtemelen. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aslında ipucunu da vermiş olduk. Bir tane daha kaydımız hazır, yolda geliyor. Bu hafta onu dinliyor olacaksınız. Üzerine de Önder'le yaptığımız direkt işin kalbinden, Silikon Vadisi'nden olan bir yayınımız olmuş oldu. Hep söylediğimiz gibi eğer bu konuda yorumunuzu, görüşünüz, bizimle paylaşmak istediğiniz bir takım bilgiler varsa lütfen bize ulaşın, dinleyin, yayın, arkadaşlarınıza iletin ve irtibatta kalalım. Teşekkür ediyoruz.
Neyse, ben anca giderim bu yüzden artık. Hadi.
Güle güle Mr.
Beni ışınla, enerjile.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.